哎呀，真是事。
Merhaba sayın dinleyiciler, Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Hayatın Sesi programıyla sizlerleyiz. Programı Ayhan Demiray, Ayla Sert Hacer Çalışkan hazırladılar. Teknik masada Cihan Tolluoğlu ve mikrofonda ben Ceyhan Duran. Sağlıklı, mutlu bir gün diliyoruz siz değerli dinleyicilerimize. Evet, Hayatın Sesi'ne başlıyoruz sayın dinleyicilerimiz. Bugün stüdyomuzda iki hekimimiz ve iki akademisyen konuğumuz var. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı son araştırmaya göre dünyanın her ülkesinde ruh sağlığı bozukluklarında büyük bir artış var. Sadece ülkemizde değil, dünyada da ciddi bir artış var. Bu konunun ayrıntılarını konuşacağız. Bu ruh sağlığının bozukluğunun önlenmesi ya da tedavisi noktasında sosyalize olmak adına neler yapılabilir? Bunları ayrıntılarıyla konuşacağız. Programın başında da belirttiğim gibi konuklarımız Ankara Üniversitesi Psikiyatri Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Meram Can Saka. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
Merhaba, hoş bulduk.
Ve bir diğer konuğumuz da Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümü Öğretim Üyesi, Türkiye Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Doktor Aybeniz Civan Kahve. Siz de hoş geldiniz.
Merhabalar.
Hocam, az önce de ifade ettiğim gibi sizinle başlamak istiyorum Sayın Saka. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre sadece ülkemizde değil tabi ciddi oranda dünya üzerinde de ruh sağlığı bozukluklarına ilişkin derin sıkıntılar var. Tabi değişen dünya konjonktürü, gelişen teknoloji, insanın yalnızlaşması, iş hayatının artık sanayi toplumunun da daha ileri noktasına ulaşmış toplumlar olarak, bireyler olarak yalnızlaşmamız, bu çarkın içinde birer mekanik işlev görüyormuşuz gibi bir algı durumu bizi tabii ki ruh sağlığımız açısından derin sıkıntılara yol açıyor. Bunun önlenmesi noktasında bireyler neler yapabilir?
Psikiyatrik hastalıklar ilk çağlardan beri var, hep varlar. Tabii hayat zorlukları, travmalar, kentleşme bu hastalıkların hem artmasına hem de daha görünür olmasına sebep oluyor.
Evet.
Hastalıkların engellenmesi tabii en kolayı, hasta olmadan kendimizi korumak, önlem almak en kolayı. Psikiyatrik hastalıklar için genel sağlık önlemlerinden bahsedebiliriz herhalde. Sağlıklı yaşam, beden sağlığımızı iyi tutmak, sosyal ağlarımızı iyi tutmak, çevremizi, yakınlarımız, benzer düşündüğümüz, benzer yönde değerlerimiz olan kişilerle çevirmek, aktif olmak, eğitimimizi sürdürmek, okumayı, etrafa ilgimizi sürdürmek, canlı bir hayat sürdürmek herhalde genel olarak ilk aklıma gelen önlemler.
Evet, yani şöyle ifade edelim. Ofis ortamında bulunan kişilerin bu az önce ifade ettiğim gibi bürokratik çarkın, herhangi bir yerdeki bürokratik çarkın içerisinde yer alması bireylerde bir varoluşsal krizlere de sebebiyet veriyor. Yani aslında evet, ruh sağlığı dediğimizde çok ön planda görünmüyor gibi, daha çok insanlar beden sağlığı üzerinde değerlendirme yapıyor. Ruh sağlığı konusunda ya işte ben deli miyim, ya işte tedaviye ihtiyacım var mı şeklinde mazeretleri oluyor. Bu noktada farkında olmadıkları durumlar var. Şimdi bunu aşma noktasında Dünya Sağlık Örgütü'nün de ciddi boyutta antidepresan kullanımına dair çok ciddi ifadeleri vardı. Çok ciddi bir artış olduğunu ifade ediyor. Mesela bu ülkeler bazında da çok ciddi maliyetlere sebebiyet veriyor. Bu tedavi yöntemi, antidepresan vaziyeti. Tabii bu maliyetlerin yanında bir de kimyasal vaziyeti var bu ilaçların. Yani ruh sağlığını düzeltelim derken genel olarak beden sağlığını bozma riskimiz var mı? Bunun önüne daha çok ilaçlar nezdinde değil de kişiler arası ilişkiler ya da sosyal ortam nezdinde bir şeyler yapılabilir mi?
Tamam. Birçok önemli şey söylediniz. Evet. Sırayla şey yapalım. Bir herhalde psikiyatrik hastalıkların fark edilmediği yönünde bir şey söylediniz. Yani
Evet.
beden sağlığımıza dikkat ediyoruz ama ruh sağlığımıza pek dikkat etmiyoruz. Bu herhalde çok önemli bir konu.
Evet.
Psikiyatrik hastalıklara toplumda bakış ne yazık ki bir miktar bir etiketlemeyle oluyor. Yani diğer hastalıklara baktığımız gibi beklenen şeyler ve birçok kişinin başına geliyor. Gerek bireysel gerek toplumsal olarak kabul etmemiz ve ele almamız gereken sorunlar gibi değil. Sanki bir ayıp gibi, sanki bir kusur gibi
Evet.
bunlar ele alınabiliyor. Ve ne yazık ki bu kişilerin dışlanması, yalnızlaştırılması, garipsenmesi söz konusu olabiliyor. Bu herhalde en önemli sorunlardan bir
Evet.
tanesi. Psikiyatrik hastalıklar çok sık görülen şeyler. Yani her 4 kişiden biri ömrü boyunca bir tanı alacak. Her 20 kişiden birinde ağır ve uzun süreli hastalıklar olacak ve oluyor. Bunları görmemek, bunlara hak ettikleri tıbbi ve sosyal önemi vermemek bir kere hem sistem için hem bireyler için yıkıcı bir şey. Bir
Evet.
kere herhalde bunun altını çizmek lazım. Aybeniz Hanım belki buradan eklemek
Evet,
istediğiniz şeyler olur.
Sayın Kahve, sizi de bu noktada dönmek istiyorum. Özellikle antidepresan kullanımı ciddi boyutlarda arttı, ifade ettiğim gibi. Siz ne dersiniz bu konuda? Yani bu kimyasal ilaçların kullanımı yerine daha insanın sosyalize olabileceği, daha doğayla iç içe olabileceği, farklı vaziyetlerin ve bu tedaviye dair farklı vaziyetlerin olabileceği söylenebilir mi?
Aslında bu hemen her gün poliklinik pratiğimizde de sıklıkla hastaların bize sorduğu sorulardan biri. İyi de oldu burada buna değinmemiz. Şimdi psikiyatrik hastalıkların tedavisi hem ilaç tedavileri hem de psikoterapilerle mümkün. Psikiyatrik hastalık teşhisi konulduğunda akılda tutulması gereken ilk şey bunun da diğer hastalıklar gibi yani tansiyon hastalığı gibi, şeker hastalığı gibi biyolojik bir kökeninin olduğu. Yani şimdi ruhsal hastalık deyince işte her şey bizim elimizde, psikolojik biz bunu kendimiz aşarız falan gibi bir motivasyonu oluyor
Evet.
hastalarımızın. Ancak bu bazen mümkün olmayabilir. Kişinin kendi çabaları, ona önereceğimiz bir takım davranış öneriler elbette oluyor. Ancak gerekli durumlarda, hekim gerekli gördüğü durumlarda mutlaka ilaç tedavilerinde kullanılması gerekiyor. Bu yüzden hani tedaviyi iki basamaklı olarak düşünürsek birinci basamağı, birinci ayağı ilaç tedavileri diyebiliriz.
Evet.
Burada teşhisi koyan hekimin kararına göre bu veriliyor. İkinci ayağında da psikoterapiler oluyor. Yani az önce sizin o bahsettiğiniz işte kişinin kendi davranışlarını biraz kontrol etmesiyle ilgili tedaviler yahut kişinin sosyal ortamlarda etkileşimlerini artırabilecek tedaviler gibi düzenli görüşmeler yaptığımız, bir takım önerilerde bulunduğumuz tedaviler de oluyor. Ama bunlar birbirinden ayrı tutulamaz. Yani yalnızca işte psikoterapiyle bir kişiyi tedavi etmek ya da yalnızca ilaçla tedavi etmek gibi değil de hekim gerekli gördüğü durumlarda ikisini
Evet.
birlikte çoğu zaman kullanarak tedavi ediyor. O yüzden bu bütüncül yaklaşımı kavramın önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani bizim elimizde ve yalnızca işte hayat tarzı değişiklikleri yaparak mümkün olmuyor bazı şeyler. Bu elbette desteklenmeli ama tek çözüm, tek tedavi yöntemi buymuş gibi sunmamak gerekiyor diye düşünüyorum.
Peki biz hasta olan kimseler için bu cümleleri kurduk ama hasta olmaya müsait ortamlarda çalışıyoruz her birimiz. Yani ruh sağlığı açısından bahsediyorum. Gelişen ve değişen dünya koşulları, yani iş koşulları, sosyal koşullar ruh sağlığımızı bozmadan nasıl yaşayabiliriz?
Evet. Bunun için Dünya Sağlık Örgütü bu senenin ruh sağlığı günüyle ilgili temasını dayanıklılık olarak belirlemişti. Yani bu dayanıklılık gençlik döneminden gelen psikolojik dayanıklılıkla ilgili bir tema oluşturdu.
Evet.
Koruyucu hizmetler önemli. Kişinin yaşadığı zorluklarla mücadele ederken psikolojik dayanıklılığını artırmaya yönelik bir takım önerilerde bulunabiliriz. İşte örneğin az önce siz de bahsettiniz beden sağlığının iyileştirilmesi. Çünkü beden sağlığı birebir ruh sağlığını iyileştirici bir özellikte. Bu nedenle beden sağlığının iyileştirilmesi birinci derecede önem arz ediyor. Bunun dışında hani kişinin sosyal hayatta mümkün olduğunca işlevsel olmasını istiyoruz biz. Yani çalıştığı ortamda kişiler arası ilişkilerini iyi kurabilsin. Çalışma ortamı dışında sosyal bir hayatı da olabilsin. Mutlaka ilgilendiği bir ilgi alanı olsun. Yani o kişiyi mutlu eden, motive eden bir hobisi olsun gibi önerilerde bulunabiliyoruz. Tabii burada değişen dünya koşullarında işte göçler, travmatik bir takım yaşam olayları, pek çok aslında zorluk var. Bunlara yönelik belki işte sosyal destek kaynaklarının artırılması gene koruyucu bir önlem olabilir.
Evet. Sayın Sakat, Türk Psikiyatri Derneği olarak sizin bu konuda kamudan ya da sivil toplum kuruluşlarından ziyade dernek olarak yaptığınız çalışmalar, yürüttüğünüz çalışmalar var mıydı? Bunun için mesela şöyle düşünülebilir. Kamu kurumlarında birçok psikolog da aynı zamanda değerlendiriliyor. Çalışanların herhangi bir vaziyeti için, onların araştırmalarını yapmak için, ruh hallerini, ruh sağlıklarını genel olarak değerlendirmek adına projeler yürütüyorlar. Bunu kamu yapıyor ama yani devlet bunu yapıyor kamu kurumlarında kendi çalışanlarına. Özel sektörün böyle bir çalışması oldu mu? Siz bir dernek olarak özel sektöre dair böyle çalışmalar yürüttünüz mü? Yönlendirmeler yaptınız mı? Böyle bir şey yapılabilir mi?
Türkiye Psikiyatri Derneği sosyal sorumluluğu çok yüksek bir dernek. Genel
Evet.
olarak toplumsal olaylara duyarlı, toplumsal travmalara karşı koruyucu yaklaşımları olan, aktif olarak çalışan, depremlerde, her türlü afette,
Evet.
Herhangi bir karşılık beklemeden yardım eli uzatan ve organize olan bir dernek. Bunun dışında özel sektörle özel bir çalışmamız yok. Biz bir sivil toplum kuruluşuyuz ve her kesimin yanında yer almaya çalışıyoruz ama
Ne
genel
yaptınız?
olarak
Bugüne
yapılan şeyler.
değin ne yaptınız? Ya yani nasıl projeler yürüttünüz? Yani bu dernek toplantılarında bir araya gelip neler yapılabilir? Proje ürettiniz mi?
Travmalarda
Evet.
hızlı bir destek sunmaya çalışıyoruz. Depremlerde, diğer afetlerde, terör olaylarında kurbanların yanında yer almaya çalışıyoruz. Hızlı eğitici eğitimleri yapıyoruz. Bölgeye destek veriyoruz. İşte Van'da yerlerimiz oldu. Diğer depremlerde eğitimlerimiz ve müdahalelerimiz oldu. Karşılıksız destek grupları oluşturuyoruz. Herhangi bir şey beklemeden bu
Evet.
kurbanlara destek olacak ekipler oluşturuyoruz. Toplumsal duyarlılık yaratmaya çalışıyoruz gibi özetlenebilir herhalde.
Pekala. Sayın Kahve, size dönüyorum. Ruh sağlığımızla ilgili bir uzmanın yardımına hangi koşullarda başvurmalıyız? Yani insanlarda şöyle bir algı var. Birinin herhangi bir problemi var ruh sağlığı ile ilgili. Diyelim ki çok heyecan yapıyor, çok stres yapıyor sınavlardan önce, mülakatlardan önce. Bir ilaç tavsiye ediyor doktoru, o ilacı kullanıyor, kendini geçici süre telkin ediyor ve bunu bir arkadaşına öneriyor mesela. Şimdi tabii ki sizler hekimler olarak böyle bir şeye karşısınız genel olarak ama böyle bir durumda yani hangi koşullarda ruh sağlığı uzmanlarına başvurmalıyız?
Aslında pek çok durumda ruh sağlığı uzmanlarına danışılabilir. Yani bir kişinin bir hekimle, ruh sağlığı çalışanı bir hekimle temas etmesi için aslında illa hasta olmasına gerek yok. Çoğu zaman poliklinikte hastalar yaşadıkları sıkıntılı durumlarla ilgili bilgi almak, destek almak için de bize gelebiliyorlar. Ve bu durumlarda biz var olan teşhise göre yaklaşımımızı belirliyoruz. İşte örneğin az önce bahsettiğiniz gibi bir kaygı bozukluğu yaşayan, yani bir sunumlu yapmadan önce yahut işte bir sınava girmeden önce çok heyecanlanan, belki bu kaygı sebebiyle işte terleme, titreme gibi fiziksel bulguları da olan hastalar için bu kaygılarını azaltmaya yönelik görüşmeler yapıyoruz. Yani ne onu kaygılandırıyor, o an onun zihninden neler geçiyor, o düşünceleri değiştirmek, o düşüncelerin yerine alternatif başka düşünceler üretmekle ilgili önerilerde bulunabiliyoruz. Bunun yanı sıra gene kaygı düzeyi çok yüksek olan hastalarda eğer bu öneriler yeterli olmuyorsa ya da kişi bunları yaparken çok zorlanıyorsa kaygısını azaltmaya yönelik bir süreli tedavi önerebiliyoruz. Bizim başladığımız tedaviler genelde birkaç günlük tedaviler gibi değil de işte 6 aylık, 1 yıllık gibi tedaviler oluyor bu tip hastalarda. Tedavi süreci tamamlanana kadar düzenli görüşmelerle hastalarımızı takip ediyoruz. Şöyle özetlenebilir. Bir kişi kaygı duyduğunda, bir durumla baş edemediğinde bir hekime başvurabilir, bir psikiyatriste başvurabilir.
Evet.
Onun dışında mesela keyifsizlik, mutsuzluk, son dönemlerde hemen hiçbir şeyden zevk alamama hali, belki gün boyu süren ağlama yahut bir korku, bir şüphe, bunlarla ilgili şeyler yaşadığında da bir psikiyatriste gelip danışabilir ve gerekli olan durumlarda biz de o hastalarımızı tedavi edebiliriz.
Evet, siz dernek olarak şöyle bir çalışma yapılabilir mi mesela? Bu travmatik vaziyetlerin daha erken yaşlarda aslında tetiklendiği hep söylenir. O anda gelişen bir vaziyet değil. Aslında geçmişte daha farklı bir durum oluştuğu için bugün böyle bir rahatsızlık, ruh sağlığı konusunda böyle bir rahatsızlığın sirayet ettiği söylenir. Aslında insanları rehabilite etme konusunda, ruh sağlıklarının rehabilite edilmesi konusunda geç yaşlarda değil de daha erken yaşlarda çalışmalar yapılsa ya da o kaygıların aslında rahatsızlık olmadığı bir şekilde dile getirilse, böyle bir çalışma yürütülmüş olsa, daha erken yaşlarda farkındalık yaratılmış olsa sizce daha büyük bir başarı sağlanmış olmaz mı? Dernek olarak böyle bir çalışmanız var mı?
Evet, şunu yapmaya çalışıyoruz. Bunu söylemişken hemen ben adreslerimizi de söyleyeyim. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin hem Facebook'ta, hem Instagram'da, hem de Twitter'da sosyal medya hesapları var. Buralardan biz aslında aralıklı olarak halka yönelik bilgilendirme mesajları yayınlıyoruz. Yani hangi durumlarda, işte az önce sizin sorunuz, hekime müracaat etmeli ya da ilaçlar nasıl kullanılmalı gibi konularda. Çünkü şimdi biliyorsunuz ki gelişen dünyada sosyal medya çok yaygın kullanılıyor ve biz insanlara en kolay oralardan ulaşabiliyoruz. O nedenle yaptığımız en önemli şeylerden biri bu sosyal medya hesaplarımızdan aslında halkı bilgilendirmek oluyor. Çünkü dediğiniz gibi bazen henüz hastalık boyutuna ulaşmadan bir takım önerilerle ya da koruyucu önlemlerle bunları müdahale etme şansımız oluyor. Bu nedenle birinci yaptığımız şeylerden biri bu. İkinci yaptığımız şey de kendi hekimleri, yani Türkiye Psikiyatri Derneği hekimlere yönelik de bir takım eğitimler yapıyor. Çünkü birinci basamakta çoğu hastamız işte aile hekimlerine ya da diğer hekimlere müracaat ediyor. Oradan bize yönlendiriyor. Bu yüzden hani bunları tanımak, farkında olmakla ilgili de çeşitli eğitimler düzenliyoruz.
Pekala. Sayın Saka, size döneceğim. Ciddi maliyetleri olduğu ifade ediyor Dünya Sağlık Örgütü'nün. Özellikle ruh sağlığı bozulması hususunda. Tabii tedavi yöntemleri var. Bunlar maliyetlerden bir takımı. Yine antidepresan kullanımının da ciddi maliyetleri var. Ayrıca genel olarak beden sağlığı ve yan etkiler noktasında da siz tabii daha iyi bileceksiniz, ifade edeceksinizdir de. Ama birey sağlığının bir de topluma sirayet edişi var. Yani toplumda yaşayan ve biz her ne kadar modern toplumda birey olarak hareket ediyor gibi görünsek de sosyal bir hayatta yaşıyoruz ve toplumun birer parçasıyız. Bireyin rahatsızlığı aynı zamanda toplumun da genel olarak rahatsızlığına sebebiyet veriyor. Yani Dünya Sağlık Örgütü belki bunu ticari olarak bir maliyet olarak ön plana çıkarmış olsa da aslında toplumsal bir maliyeti de var gibi görünüyor. Ne dersiniz?
Çok, çok ağır bir maliyeti var. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı yeti itimi çalışmasında üretken çağdaki en büyük yeti itimini oluşturan hastalıkların neredeyse yarısı psikiyatrik hastalıklardan oluşuyor. En başta depresyon geliyor, arkasından şizofreni, bipolar efektif bozukluk, anksiyete bozukluklarının hepsinin çok büyük yeti itimi etkileri var. Türkiye'de biraz önce söylediğimiz gibi psikiyatrik hastalıkların ve olumsuz sonuçlarının üstünün örtüldüğünü biliyoruz esasında. Evet. Ona rağmen Türkiye'de 2004 yılında Başkent Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı yeti itimi çalışmasında da gene ilk 20'de beşer, hem kadında hem erkekte beşer psikiyatrik hastalık var. Bu ne demek? Yani bunlar çok sık gözüküyor ve kişinin yaşantısı üzerinde çok ağır etkileri oluyor demek. Burada tabii biraz önce sizin sorduğunuz erken dönemde yapılan müdahaleler önemli olduğu kadar hastalıkları erken tanımak ve hızlı tedavisi ve güçlü tedavisi de çok önemli. Burada psikiyatrik hizmetlerin kolay ulaşılabilir olması, yüksek kalitede olması çok büyük önem arz ediyor. İlaç kullanmak tabii nasıl diyelim, herkese teşvik edilecek bir şey değil ve çok yaygın kullanılması hoş bir şey değil. Ama endikasyon olduğu zaman da mutlaka tedavi edilmesi ve ilaçtan da o zaman korkmamamız
ve
gerekiyor.
Ve doğru kullanılması da.
Evet, çok çok önemli. Evet. Nasıl tansiyonu olan bir kişinin kimyasal diye hipertansiyon ilacından kaçınması onun hayatını kısaltacaktır. Çok ağır şeylere sebep olacaktır. Aynı şey depresyonda var ne yazık ki. Depresyonun çoğu tedavi edilemeyebiliyor ve tedavi edildiği zaman da yetersiz tedavi edilebiliyor. O yüzden endikasyon olduğu zaman düzgün bir tıbbi değerlendirmeyle yeterli süre, yeterli dozda ilaç kullanmak çok önemli. O zaman kimyasal bunlardan korkmamamız lazım. Ne zaman korkmamız lazım? Endikasyon yoksa, bir psikiyatrist bu kararı vermediyse o zaman ilaçtan korkmak lazım. Yani evet, moral bozukluğunu, yorgunluğu, keyifsizliği, işte söylediğiniz bürokratik yaşamın sırtımıza yüklediği yükleri antepasanla evet, tedavi etmeye çalışırsak sonu tabii hayal kırıklığı olacaktır ve gereksiz ilaç kullanmış olacağız. Bu engellememiz gereken bir süreç. Tabii işte bireyleri güçlendirmek, sağlıklı yaşam imkanlarını arttırmak, spor imkanını arttırmak, işte iyi tatil yapma, iyi dinlenme, iyi beslenme yönünde teşvik etmek, daha hamilelikten itibaren sağlığı desteklemek herhalde en önemli yaklaşımlar.
Pekala, çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Sayın dinleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi Psikiyatri Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Meram Can Saka ve Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Doktor Aybeniz Civan Kahve ile bugün değişen, gelişen koşullarda ruh sağlığını nasıl korumalıyız, korurken nelere dikkat etmeliyiz, bunları konuştuk. Çok teşekkür ediyorum sizlere programımıza katıldığınız için.
Biz çok teşekkür ederiz.
Programı hazırlayan Ayhan Demiray, Ayla Sert, Acar Çalışkan, teknik masada Cihan Toğluoğlu vardı. Mikrofonda ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Sesi.